Ayrım 31, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 364. Dernek. Bilge ol kişidir ki izini sile, bu dünyada hiçbir şey bilmediğini bile. Hurşit tabandan tavana doğru ilerleyen yatay göçertmeli bir ayakta potkobacıyla kömür söküyordu. Kafasının içi nafiyede, dışı ise toz anaforundaydı. Tektonik sarsıntıların çatlattığı kömür damarını oya oya 2 metre ilerlemiş, tavandaki 8 tonluk kayanın baş kısmını askıya alan direk bağlar geride kalmıştı. Fırıncı küreği gibi harlanmış çıplak sırtına kayadan su damlıyordu. Bir ara durdu, yerin inat noktasından dalgalar halinde gelen lağım infilaklarını dinledi. Başını kaldırdı, havasızlığın dayanılmaz hale getirdiği ıslak karanlığa, tepesine her an inebilecek ağır postaya, bağsız payandasız kalmış koca kayaya baktı. Sağında ve solunda kazma sallayanlarla göçertilerek yığılan kömürü mırıldana mırıldana taşıyan kendinden 2 yaş küçük kardeşi Nasuh'a kulak verdi. Tam bu sırada bir başka ses girdi araya.
''İyi işler arkadaşlar.''
Hurşit kafasını sese doğru çevirdi. Jeometrici Kasım'ı görünce sağ ol dedi. Damarlardan kömür parçaları gibi kopup gelen diğer sağ olları da dikkatlice kafasına kaydetti Kasım. Lambasını yere indirdi, çantasını açıp her gün ne kadar ilerlendiğini ve hangi damarların kesildiğini gösteren yeraltı ocak haritasını çıkarırken ''Dikkatli olun arkadaşlar, İhsan Soyak şu anda teftiştedir, buraya da gelebilir.'' diye uyardıktan sonra günlük ilerlemeyi ölçüp kaydetmeye başladı. Hurşit'in sağında yanlamasına yatarak damar içerisinde ortaya çıkan sert taşla cebelleşen yamuk burunlu pospantik ''Eyvah!'' diye iç çekti.
''Telaş etmeyin, çenenize de sahip olun.'' diye yeniden uyardı Kasım.
Hurşit Soyağ'ın zamansız teftişinin nedenini kafaya takarak potkobacıyla damarı oymaya koyuldu. Şirketin kurduğu derneğin çavuşlar ve bazı mühendisler aracılığıyla madencileri üye olmaları için baskı altına aldıklarını, böyle giderse kendi sendikalarının çökeceğini düşündü. Son bir haftadır şirket yetkililerinin şehir merkezinde, dedenin çay evinde, yeni çarşıdaki Boşnakzade Canib'in, Rafet Bey'in, Ömer Ağa ve Saffet Bey'in meyhanelerinde şirket sendikasından yana tavır koyuşlarını ve diğer sendikanın yakında kapatılacağına dair duyumlarını anımsayınca morali bozuldu. Boğazını tıkayan kömür balgamını karanlığa savurdu postpantik. Kömür tozlarının parçaladığı bir sesle ''Kıçım eridi, için için yanmaya başladım.'' diye homurdandı.
''İnsan da kömüre benzer.'' dedi jeometrici. ''Çalıştıkça kömürleşiyorsunuz. Kömürleşme dereceniz arttıkça ruhunuzdaki vitrinik yansıma değeri de artıyor. Buna bağlı olarak elementer karbon, dolayısıyla sabit karbon ve kıçı eriten hararet de artıyor.''
''Anlayan beri gelsin.'' dedi postpantik.
Damarı büyük bir ciddiyetle oyan Bartın'ın Ömer gülümseyerek gevşedi.
''Zorlu söz 9 boğumdur.'' dedi. ''Boğa boğa söylenir. Herkes anladığı zaman da bir değeri kalmaz.''
Kasım'ın gülümsemelerden ve gırgırlardan oluşan hoş bir hava yaratıp gitmesinden az sonra İhsan Soyak 2 mühendis ve 3 çavuşla birlikte tabandan tavana dilim göçertmeli uzun bir ayaktan çıkıp ana galeriye girdi. Her zaman olduğu gibi yine birlikte yürüdüğü insanları eleştirel baskı altına almıştı. Ana galeri tabanının kabarmasından ve ray sisteminin deformasyonundan sorumlu olanların teftişten hemen sonra kendisine getirilmelerini, kabarma potansiyeline sahip olan yerlerin derhal tespit edilmelerini, tahkimatta kullanılan malzemenin kalitesi ve kavşaklarda sık sık göçük olmasının nedenine dair bir raporun hazırlanmasını sert ve kararlı bir sesle buyurup duruyordu. Ana galeriden sapıp Hurşit ve arkadaşlarının çalıştıkları toz anaforuna geldiğinde dili ısınmış, çizmeleri balçık bağlamış, kurşun gibi ağırlaşmıştı. Ayakta azıcık soluklanayım derken soluğunun kesildiği sanısına kapıldı.
''Çalışmayı durdurun!'' diye bağırdı.
Kazmalar, kürekler ve potkobaç sustu. Şef madenci kıyafeti içinde lambasını yukarı kaldırdı. Ayağı zebella bakışlarla süzerken dikkati kil, marn ve çamur taşlarını aşarak yüzü ve gövdesi karanlığın ve lamba ışığının rahminde zaç yağı sürülmüş gibi ışıl ışıl simsiyah parlayan Hurşit'e takıldı.
Direktifi duyan Hurşit potkobacını hemen durdurup başını çevirmiş, İhsan Soyak'la yüz yüze gelmişti. Genel müdür oyduğu damara siyah bir tırtıl gibi yapışarak damarlaşan madencinin tepesindeki kayayı görünce irkildi.
''Çalıştığın yerden çık bakayım, eceline mi susadın sen, ne şu kaya?''
Bakışlar kayaya yöneldi, kafalar kayalaştı.
''Bu kaya başına göçer, ölür gidersin, ölmekle de kalmazsın, devlete büyük zarar verirsin.''
Sağında put gibi duran abraş burunlu Karaçavuş'a doğru döndü.
''Git hemen domuz damcıları çağır, şuraya bir lata yerleştirsinler.''
Kafasını lambasıyla birlikte yeniden kaldırıp tavanı süzdü.
''Şu hale bakın, buradaki tahkimat sistemi nominal taşıyıcılık özelliğini tamamen kaybetmiş. Tavan sarmalarına bile çatal atılmamış. Ucuz ve basit tahkimatın bize çok pahalıya mal olduğunu hala kavrayamadılar. Ben bu işin bizi perişan ettiğini, göçüklerden başımızı kaldıramaz hale getirdiğini bunlara kavratamadım.''
Mühendisler korkularından seslerini çıkaramıyor, konuşmak için soru anını bekliyorlardı. İnisiyatifini şamar oğlanlığı ile iyiliş eden mühendis Şerafettin, şefindeki hırçınlığın, yer üstündeki modern koşulların yer altına yansımamış olmasından kaynaklandığını bildiği için konuşmaktan korkuyordu. Çektirdiği acıların borcunu şu anda duyduğu derin acılarla ödeyen bir şefin yanındaydı. Onun acılarını duyumsadıkça haz alıyor ve bu hazza sığındıkça da korkuları Şerafettin'i fazla ısırmıyordu.
''Ayakların ilerleme hızı ve günlük üretimi oldukça düşük.'' diye sürdürdü. ''Bu ayak randımanıyla memleketin ihtiyacını karşılayamayız. Hiç kimse işletme esnasında ortaya çıkan yüksek kömür kayıplarının nedenleri üzerinde kafa yormuyor. Ton kömür maliyetinde işçilik payı neden yüksek? Damar kalınlığı ile ayak maliyeti arasındaki ilişkine. Maden direği tüketimi bu kadar fazla olmasına rağmen ayaklarda göçüklü kaza oranları neden bu kadar yüksek?''
Soyağın solunda duran şair ruhlu Adem mühendis içinden şefine cevap verip duruyordu.
''Her şey kazmaya, küreye dayanıyor. Kullanılan teknoloji geri. Tahkimatta demir direkler, demir sarmalar kullanılmıyor. Her şey plansız, düzensiz, çıfıt çarşısı.''
Soyak dikliğine, kararlılığına, çalışkanlığına ve acılarını başkalarına hissettirmeme çabasına rağmen ruhunu tüketmeye çalışan tükenmiş bir insan görünümündeydi. Her mühendisin çabasını zevairi kurtarmak için yapılmış bir çaba olarak değerlendiriyor, devlet aleyhine zenginleşmek isteyen her girişimciden, görevlerini ihmal eden her işçiden nefret ediyordu. Son zamanlarda bazı idarecileri devlet kesesine dadanmış aç bir kurt gibi görüyor, bunların Demokrat Parti ile gizli ilişkiler kurarak kendisini harcamak istediklerinden kuşkulanıyordu. Bazen de bir bacada, asansörde, toplantıda öleceğinden korkuyor, soluk alışverişlerinin rastlantılara bağlı olduğu saplantısından kurtaramıyordu kendini. Ayaktan ayrılırken,
''Cumhuriyetin güzel iş yapanlara, iz bırakanlara ihtiyacı var.'' dedi. ''Konuşunca herkes mangalda kül bırakmıyor, filozof gibi konuşuyor.''
Ruhi Bey'i ve Adem'i kastederek,
''Başkaları izimden gelir, nevi şahsına münhasır bir yol bulamaz.'' diye izini silen bilge bozuntularıyla zaman kaybediyoruz.
Şair ruhlu Adem mühendis gülümsedi. Gülümseyişi hayallerine yayılarak bir çift sessiz söze dönüştü. ''Bilge ol kişidir ki izini sile, bu dünyada hiçbir şey bilmediğini bile.'' İhsan Soyağ'ın gitmesinden yarım saat sonra gündüz vardiyasının 10 saatlik işi sona erdi. Hurşit Potkobacı'nın lambasını ve huriyesini alarak arkadaşlarıyla birlikte ana galeriye yöneldi. Abbas'la yemekhanede buluşmaya karar verdikleri için katırların bulundukları yere uğramadı. Ana galerinin bir yanını yer üstüne, diğer yanını ise yer altına akmakta olan madenci katarı tutmuştu. Bazı madenciler yer üstüne yönelenleri derneğe kaydolmayın diye uyarıyordu. Çıkış kuyusunun bulunduğu yer arı kovanı gibiydi. Kafesin yavaş çalıştığını, sebebinin anlaşılamadığını konuşuyorlardı işçiler. Hurşit ve arkadaşları 20 dakikalık bir bekleyişten sonra bindiler kafese. Kafes sabahki hızının yarıya yakını bir hızla çıkmaya başladı ve 150. metrede durdu. İşçiler havada asılı beklemeye ve yorumlar yapmaya başladılar. Az sonra yanındaki emniyet merdiveninde beliren kafesçi durmuş,
''Makinede bir arıza var arkadaşlar.'' dedi. ''Şu güzelim gelin arabasını kendi haline bırakın da merdivenlerle çıkın.''
İşçiler homurdanarak kazı aletlerini kemerlerine soktular, lambalarını boyunlarından sallandırdıkları ekmek torbalarına, huriyeleri de yerleştirdiler, kafesin kapılarını açıp yandaki emniyet merdivenlerinden tepede kova ağzı büyüklüğünde ışıldayan yeryüzüne doğru tırmanmaya koyuldular. Öksürükleriyle kuyuyu sarsan Bartınlı Ömer,
"Öyken düdüğüm tıkanmış," diye mırıldandı.
Önünde tırmanan ve kendinden 10 yaş büyük olan merhametçi Tahir'e takılmak geldi içinden.
"Nefesim kesildi Tahir dayı. Aletlerimi alsan da yukarı çıkarsan ne iyi olur."
Ömer'in sesine sinen alayı anında sezdi Tahir dayı.
"O kadar aletle bu daracık merdivenden çıkamam. Düştüm mü hepinizi düşürürüm. Kuyunun dibinden parçalarımızı toplarlar. En iyisi ver aletlerini bana. Hem kendi aletlerimi hem de seninkileri ben taşıyayım. Beni de al sırtına sen taşı."
Ömer'in arkasından tırmanan İsmail dayı,
"Tahir hamal semeridir. Sırtını almazsan iş görmez," dedi.
Merdiven kuyunun dibinden tırmanmaya başlayan işçilerle bir anda dolmuştu.
"Bekleyin, merdivene üşüşmeyin," diye bağırıyordu kafesçi. "Bu kadar insanın merdiveni zorlaması kazaya sebep olur. Yaşlılar tırmanmasın, bekleyin."
Hurşit lambaneden sonra doğruca duşa girdi. Yatakhaneye vardığında olağanüstü bir durumun olduğunu sezdi hemen. Çavuşlar kuyulara inen işçileri yeni kurulan derneğe kaydolmaları için zorlamışlardı. Yer üstüne çıkanları da zorlayacakları anlaşılıyordu. Yatakhane yer altından çıkıp gelen işçilerle hareketlenince çavuşlardan Kelhamdi ile selamsız durdu kapıda belirdi. İşçilerin can gözü kör bir adam olarak niteledikleri Kelhamdi mazarat çıkaracakmış gibi süzdü yatakhaneyi.
"Arkadaşlar hepiniz yazıhaneye kadar beni izleyin," dedi. "Yeni kurulan derneğe kaydolacaksınız."
"Bu da nereden çıktı?" diye omurdanmaya başladı işçiler.
"Hemen dongurdamayın. Dernek sizin içindir, memleket içindir. Beni izleyin." "Durducan, sen de bu kapıda bekle, gelenleri yazıhaneye gönder."
Hurşit'in içinde Ruhi Bey'in sesi yankılandı. Üzülmez sinema salonunda toplanan ustabaşıların, baş madencilerin, çavuşların, makine ve elektrik şeflerinin bir kısım işçiyle birlikte kurdukları yeni dernek hakkındaki sesi.
"Bizim sendikalaşmamızdan bir ay sonra ortaya çıktılar. Bu işte şirketin parmağı var."
Ses diklenmesine yol açtı Hurşit'in.
"Benim kaydolduğum bir sendika var. Onun için bu derneğe kaydolmayacağım."
Bir anda alevlenen tüm takdir duyguları bir çift göze dönüşerek Hurşit'e yöneldi. Hakarete ve saldırıya uğramış gibi oldu Kelhamdi.
"Sen zaten sicili bozuk bir adamsın. Orada dur. Gelsen de seni kaydetmezler." "Sicil derdim yok. Kendi sendikama kaydoldum. Bir de gidip ne olduğunu bilmediğim bir derneğe mi kaydolacağım?" "Senin kaydolduğun sendikayı şirket buralara sokmaz," diye burnundan soludu Kelhamdi. "Bu adam burada kalsın." "Durdu. Dernek hususunda kimseyle konuşturma bu laneti." "Hurşit'in kayıtlı olduğu sendikaya ben de kayıtlıyım," dedi Bartınlı Ömer. "Senin sicilin temizdir. O sendikadan istifa edip yeni kurulan derneğe gelmek zorundasın. Ömer, gelmezsen sonunu sen düşün."
"Ben kaydolduğum sendikaya söz verdim. Sözümden caymam."
"Peki sen de burada kal. Az sonra görüşürüz."
Ömer'i Levent hüdaverdi, Kamer ve Fehmi izleyince Kelhamdi tartışmadı. Madenciler istemeyerek homurdana homurdana Kelhamdi'nin peşine takılıp gittiler. Ömer kafasını iki yana sallayarak içinden küfretti gidenlere. Durdu'nun duyamayacağı bir sesle "Yoz yerin yoz sığırı," diye mırıldandı. Durdu gelen işçileri içeri sokmuyor, doğruca yazıhaneye gönderiyor, gitmeyenleri ise içeriye Hurşit'le Bartınlı Ömer'in grubuna alıyordu. Yatakhanedekilerin sayısı 6'dan 11'e çıkmıştı. Yazıhaneye gitmeyenlerin sayısı artınca Durdu kapıyı terk edip yazıhaneye gitti. İşçiler korkuyla birbirlerine baktılar.
"Başımıza bela aldık gene," dedi Bartınlı Ömer. "Gelir tepemize dikilir, 9 köyü bir eşeğe yükletirler. Benim en kısa zamanda Demokrat Parti'ye kaydolmam lazım."
"Niye?" dedi Hurşit.
"Arkası kuvvetli bir partidir. Bütün tüccarlar, otelciler, acentacılar, direk kürek sahipleri o partiye girdiler. İhsan Soyak onların hakkından gelemez artık."
"İhsan Soyak'ın sırtını kimse yere getiremez," diye söze girdi Kazmacı Şenol. "Demokrat Parti'yi kuran baş adam kimdi?"
"Merkez atölye şeflerinden Ulvi Yüzüak."
"Ne oldu?" "İhsan Soyak sen misin kuran?" diye tepe takla devirdi Ulvi'yi.
"İhsan Soyak büyük adamdır. Atatürk'ten sonra İsmet Paşa, İsmet Paşa'dan sonra da İhsan Soyak gelir."
Şenol'un yüzünü boz kıllar basmıştı. Burnu üst çenesinde, gözleri ise kaşlarının altında kaybolduğu için kafası boz bir ayının kafasını andırıyordu. Hurşit Şenol'u ve onu kuşkuyla dinleyen işçileri seyrederken gülümsedi. ''Madem öyle sen niye geldin buraya?'' dedi. ''İhsan Soyağ'ın derneği yazıhanede kayıt yapıyor. Gidip kaydolsaydın.''
''Ben kaydolmaktan korkarım. 5 sene evvel parmağımı istampaya, oradan da kağıda bastım, kaydoldum. Altından kellefiyet, yani mükellefiyet çıktı.''
Kapıda derneğin kurucularından baş madenci Sadık ile Kel Hamdi göründü. İşçilerin dikkati öndekilerden ziyade Durdu'nun devşirip getirdiği arkadaki fedai ekibi üzerinde yoğunlaştı. Sadık yazıhaneye gelmeyenleri yumuşak ve sevecen bakışlarla süzdü. ''Siz niye gelmediniz arkadaşlar? Bir derdiniz mi var?''
''Biz öbür sendikaya kayıtlıyız.'' dedi Hurşit.
''Sen sus, sana sormadı.'' diye çıkıştı Kelamdi.
''Bırak konuşsun, ben herkese sordum.'' diyerek bakışlarını Hurşit'ten diğer işçilere doğru kaydırdı Sadık. ''Hepiniz kayıtlı mısınız?''
''Ben değilim.'' dedi kazmacı Şenol. 5 sene evvel kellefiyete kaydoldum. Bir faydasını görmedim. Bir daha olmam.''
Baş madenci bir şey anlamadı. Dikkati Şenol'un cehalet uçurumunu andıran suratına takılıp kaldı.
''Ben de kayıtlı değilim.'' dedi Tonyalı Nurulla. ''Derneğin ayda 1 lira alacağını söylediler. Ben fakir bir insanım, veremem.''
''Ereğli Kömür Havzası Maden İşçileri Derneği sizin derneğinizdir arkadaşlar. Bu dernek sizin haklarınızı savunacak. İleride sendikaya dönüşecek. Sizin birliğinizin bir vasıtası olacak.''
''Diyelim ki ben kaydoldum.'' diye söze girdi küfeci Nejat. ''Her ay 1 lira verdim. Bunun karşılığında siz bana ne vereceksiniz?''
''Benimle pazarlık yapmayın arkadaşlar, ayıp oluyor. Derneğe siz güç vereceksiniz ki dernekle sizin hakkınızı arasın.''
''Kimse elini cebine sokup her ay 1 lira vermez.'' dedi tahkimatçı Kadir.
''Sizin birliğiniz için 1 lira çok para değil arkadaşlar. Her ay başı size gelip de verin 1 liramızı diyecek değiliz.'' Sağ olsun, genel müdürümüz İhsan Soyak büyük anlayış gösterdi. Müessese ile yapılan şifahi mutabakat sonunda anlaşmaya varıldı. Dernek mensuplarımızın aidatlarını ay başlarında tediye memurlarının yanlarında vazifelendirilen dernek memurumuz dernek listesi üzerinde bordro dışında kesilmek suretiyle halledecek.
Yani efendi diye Ekber dayının sesi yükseldi köşedeki ranzanın alt katından. Ay sonunda alacağımız paraların çevresinde kaynaşan alacaklılara bir de dernek memuru mu katıldı?
Derneği sizi istismar eden tufeylilerle karıştırmayın arkadaşlar. Derneğin sizden aldığı para size kat kat döner. Ben de derneğe üye oldum. Gayem çalışanların dertleridir.
Sendika sizin dernekten bir ay evvel kurtuldu diye söze girdi Hurşit. Kaydolanların sayısı da 1000'e yaklaştı. Sendikaya niye girmedin de bu derneğe girdin?
Senin sendika dediğin teşkilat siyaset yapmak için kuruldu. Hakiki sendika siyaset yapmaz. Siyasetin düşürdüğü insanı kaldırır. İşçinin siyasete alet olması doğru değil. Siz işçisiniz, siyasetçilerin kumar masasına peş peşe yatırdığı iskambil kağıtları değilsiniz. Sendika dediğin odur ki yüreğini işçinin yüreğine katar. Yüreğiyle işçinin yüreğini yemez.
Baş madencinin sesinde dinleyeni sırlarından arındıran, vicdanıyla baş başa bırakan bir içtenlik vardı. İşçiler sesteki içtenlikle yazıhaneye koyun götürür gibi işçi götüren, dayakçı Kelhamdi'nin niyeti arasında kalmış, alıklaşmış gibiydiler. Kelhamdi'nin arkasında sakız çiğneyen nezaretçi Melik, ''O sendika zaten yakında kapatılacak.'' dedi.
''Biz hiçbir sendikanın kapatılmasını istemeyiz.'' diye karşı çıktı baş madenci Sadık.
''Kapatılan her sendikanın kapatıldığı yere çiçek götürürüz.''
Hurşit Şefporyon Rıfat'ın mezarına her hafta çiçek götüren Adile kadınla kızı Kevser'i anımsadı. Mezara götürülen o çiçeklerin ölümden duyulan acıya değil, sevince tanıklık ettiklerini düşündü. Baş madenciye haksızlık etmiş gibi üzüldü. Baş madenci Sadık Hurşit'le Bartın'la Ömer hariç diğer işçileri ikna etti ve derneğe kaydetmek için alıp götürdü. Kel Hamdi iki dik kafalıya yatakhanede kalmalarını, yemekhaneye gitmemelerini buyurdu. Ses etmediler. Onlar gittikten sonra Bartın'la Ömer Hamdi'yi kastederek,
''Kefenci bugün çok hiddetli.'' dedi. ''Hiddetinin yeri ağaç devirir. Konuştuğu zaman ağzına bakarım hep. Afsıl hastalığına tutulmuş sığır misali, ağzının suyu aktı mı cevap vermem, korkarım.
Baş madenciye de helal olsun. Milleti avurduna çekti. Lakırdısına kurban etti. Aldı götürdü hepsini.
Tam bu sırada Abbas girdi içeri. Ağzı gözü kan içindeydi. Sol yanağı morarıp şişmişti. Sol ayağında koncu kısa bir çedik yani çizme vardı. Sağ ayağı çıplaktı. Cinayete karar vermiş, intikamını garantilemiş olmanın huzuru ve sükuneti içindeydi. Hurşit oturduğu ranzadan ayağa kalktı hemen.
''Yüzüne ne oldu senin? Dövdüler mi?''
''Hayrı saldırdı.'' diye parmak uçlarıyla yaralarına dokundu.
''Hayrı kim yahu?'' dedi Bartın Ömer Hurşit'e bakarak.
''Hani şu çakırcılardan Behzat'ın oğlu var ya, Çavuş Hayrı.''
''Hani şu kenef ağızlı, zampara Hayrı. Nasıl oldu?''
Abbas huzurlu, hırpalanmış, müzmin, muhalif bir enyamla boş koğuşu şöyle bir süzdü. Çıplak ayağına bakarak ''Katır ağrına geldi.'' dedi. ''Yanında kekeçke azım vardı. İşin bitimine 5-10 dakika ya vardı ya yoktu. Dernekten söz etti, yazılmamı buyurdu.'' ''Benim sendikam var, ben yazılmam.'' dedim.
''O sendikaya Rusya'dan para geldiğini, benim de o paradan pay aldığımı söyledi.''
''Yalan.'' dedim. Dememle de tekme tokat girişti. Karşılık verdim. Kekeçke ağzımın yardımıyla ümüğüme çöktü. Yumrukladı. Parmağında yüzük vardı.
Hurşit'in benzi attı. Dişlerini sıktı. Abbas'ı Hayri'ye karşı tahrik etmekten çekindiği için içinden ''Vay şerefsiz!'' diye mırıldandı.
''Ben artık kesin kararımı verdim.'' dedi Abbas. ''Bu adamı öldüreceğim. Allah bile durduramaz beni.''
İçinde çiçeklenen sebepsiz bir sevinçle boynunu döndürüp ranzaları yokladı Bartın Ömer.
''Bunu her yerde söyleme.'' dedi. ''Dost var, düşman var. Her şeyden evvel fikir senindir. Eskiden insan öldürmek kolaydı, şimdi zorlaştı. Gel gelelim ki bura madendir. Madende insan öldürmek her zaman kolaydır. Hele o insan ölümü hak etmişse. Allah işini gücünü bırakır sana yardım eder. İş iyice kolaylaşır.''
Abbas can kulağıyla dinlemeye koyulurken Hurşit Ömer'in teşvik edici çıkışından huzursuz olmuştu.
''Silaha milaha lüzum yok.'' diye sürdürdü Bartınlı. ''Ucu keskin, sapı sağlam bir helal bıçak yeter. Dayayacaksın böğrüne, elini arkadan bağlayacaksın. Doğruca onun en çok dolandığı İhsaniye'de Fransızlardan kalma, doldurulmamış boş bir ocağa götüreceksin.'' Kör nefesin insanı yarım saatte öldürdüğü dar bir bacada yatırıp ayaklarını ağzını da bağlayacaksın. Yarım saat sonra gidip bağları açacaksın. Hepsi bu kadar.
Öneri anında yattı Abbas'ın kafasına. Hurşit araya girdi hemen.
Zor iş, çok tehlikeli iş. Tek kolla yapmak çok daha zor.
Değil diye Hurşit'e itiraz etti Ömer. Hovardanın bileklerini telle bağlayacak, çok kolay. Ceset kokmaya başladı mı oralara yakın bir yere işeyen biri gidip haber verecek. Gelip götürecekler. Doktor rapor tutacak. Kör nefes şeyiydi. Zehirlendi. İç ağrısından öldü. Hepsi bu. Allah'ı bu dünyada birlemekten geri durmayan cemaatle cami avlusunda duasını okuyacak. Ondan sonra mezarlık. Sen sağ, ben selamet.
Çok tehlikeli bir iş. Değmez dedi Hurşit.
Kınalı çatma kaşını ani bir kaldırışla...
''Bence hayırlı bir iş, değer.'' diye diretti Bartınlı. ''Zibidinin tekidir. Nerede bir kadın görse marazı depreşir, ciciği gençer. Ezamet gibi bir kadını ayarttı. Geçenlerde Esmeray'la beraber görmüşler. Bu herif 60 yaşına kadar evlenmemiş. Kambur Meryem dedikleri ihtiyar bir kıza bile tecavüz etti. Kız Kokaksu deresinde bir kestane ağacını silkeliyormuş ki kestane düşürsün. Kestane yerine boş bir kuş yuvasını düşürüyor.'' Vaziyeti gizlice izleyen Hayri fırsat mı fırsat deyip kızı arkadan sarıyor. Ağacı bırakma, geri bakma, deprenme, çarpılırsın diyor. Kız kuş yuvasını düşürdüğü için korkuyor. Bu Allah'ın bana bir cezasıdır kesin diyor, hiç deprenmiyor. Gayret başa düştü ya, Hayri kızı kızla ağacı ırgalamaya başlıyor. Dallarda tek bir kestane kalmıyor, hepsi yerde.
O kadar kestane sallamayla düşmez dedi Hurşit.
Düşer mi, düşmez mi? Sen onu git ihtiyar kıza sor. Kızlığı da kalmadı ya.
Teklifi kutsayan anlamlı bir sessizlik çöktü ranzalara. Abbas ağzı bağlamak için sağlam bir bezi, iyi bir hançeri ve ellerle ayakları bağlamak için de telleri kısa zamanda bulabileceğini düşündü. Bartınlı Ömer'in önerdiği planı gece vardiyasında uygulamaya karar verdi ve duyduğu huzurun derinleştiğini hissetti.
31. ayrımın sonu.
Sayfa 376.